Sayın Yavuz Orhan, bugünkü Türkiye değerlendirmesinde tabii ki darbe girişimini ve olağanüstü hal yasasını konuşacağız. Bunun yanı sıra da darbe girişiminin ardından gelişmeleri, bugün geldiğimiz noktayı konuşalım. Olağanüstü hal yasası meclisten geçti. Olağanüstü hal öncelikle Türkiye'ye ne getirir ne götürür diye sormak istiyorum.
Elbette olağanüstü hal zaten olağanın dışına çıkmak manasında kritik bir karar olarak da algılanıyor. İktidar hızlı hareket etmek istiyor. Özellikle devlette, devletin içinde bir ur gibi yapılandığını düşündüğü Fethullah Gülen örgütüne ilişkin hızlı adımlar atmak, kararlar almak, o kararları da biraz hukuki zeminin dışına çıkartmak istiyor. Yani zorlanmamak için ve önündeki süreci iyi değerlendirebilmek için. Nedir onlar? Şu anda Türkiye'de on binlerce kamu çalışanı açığa alındı. Onların dönüşünü engellemek istiyor. Onun dışında gözaltılar var ve gözaltıların devam edeceğine ilişkin beklentiler söz konusu. O konuda elinin rahat olmasını istiyor. Gözaltı süresinin uzatılması iki katına çıkacak. Üniversitelerde bir takım sorunlar var. Üniversitelerdeki o sorunları cemaatle bağlantılı isimleri temizlemek istiyor. Ve bütün bunlar için de bir takım kararlar alacak. Aynı zamanda herhalde ordunun orduya subay yetiştiren kurumlara ilişkinde hızlı adımlar atmak istiyor. Onun dışında istihbaratla ilgili bir takım zafiyetler var. Onları gidermek için hızlı adımlar atmak istiyor. Ve olağanüstü hal yasasının getirdiği yetkilerinin tümünü Fethullah Gülen cemaatiyle, örgütüyle, terör örgütüyle mücadele için kullanacağının taahhüdünü veriyor. Muhalefetse bu darbe girişiminin, bu terör saldırısının karşısında siyaset bir bütün olarak durdu. Bu çerçevede meclisi devre dışı bırakmak doğru değil. Meclis zaten bu mücadeleye bir bütün olarak katılır diyerek olağanüstü hale karşı çıkıyor. Ama karşı çıkarken bir husus daha var. Temel hak ve hürriyetlerde bir takım kısıtlamalara gidilmesi. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerin askıya alınması söz konusu. Bunu Numan Kurtulmuş açıkladı. Bundan kaygı duyuluyor. Aynı zamanda valilere yetki veriliyor olağanüstü hal yasasıyla birlikte. Valilerin 81 ilde farklı uygulama yapma ihtimalinden endişe ediliyor. Çok geniş yetkileri var. Basın yayın organlarına yönelik kısıtlamalar getirmeleri söz konusu. Televizyon, radyo yayınlarına ilişkin kısıtlamalar getirilmesi söz konusu. Bir takım sanatsal faaliyetlerin engellenmesi söz konusu. Leman dergisi son sayısı çıktığı anda toplatıldı mesela. Bunun yaygınlaşmasından endişe edilebilir. Yerel gazeteler var. Aynı şekilde sinema veya işte bir tiyatro gösterisi için bile valilerin engelleme, erteleme, yasaklaması söz konusu. Şeyleri saymıyorum bile. Yani protestolar, toplantı yapmaklar, onlara ilişkin yasaklar tümüyle valilerin yetkisi altına girmiş durumda. Bu çerçevede valilerin bazı keyfi kararlarla farklı illerde farklı uygulamalara gidebileceğinden duyulan endişe dile getiriliyor. Hükümetse tüm yetkileri Fethullah Gülen cemaatiyle, terör örgütüyle mücadele için kullanacağının taahhüdünü sık sık veriyor. İşin bir de ekonomi boyutu var. Serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyeceğiz deniyor. Ve bu konuda da taahhütler veriliyor. Özellikle yabancı yatırımcılara. Ve 3 aylık bir olağanüstü hal uygulaması kararı verdi hükümet. O 3 ayı tamamlamadan bütün adımları atarak bu olağanüstü halin normale döndürülmesi için de çalışacağını söyledi. Hem Başbakan Yardımcısı, hem Cumhurbaşkanı, hem Adalet Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet şimdi izleyecek artık. Bu uygulamalara bakacak. Uygulamaların başka alanlarda bir takım muhalif seslerin kısılması için kullanılıp kullanılmadığını denetlemekten başka şansı yok. Ama bunun için hukuki bir girişim yapma şansı da yok. Çünkü hukuk da meclis de burada devre dışı bırakılmış oluyor. Tamamen yetkiler yürütmeye devredilmiş durumda.
Peki bu darbe girişiminin, bu kanlı ve başarısız darbe girişiminin ardında sadece FETÖ olarak adlandırılan örgütün, grubun olduğu yönünde iddialar var. Bir koalisyon olduğunu iddia edenler var. Bunun dışında yabancı ülkelerden bu konuda yardımlar alındı ya da onların parmağının olduğu yönünde iddialar var. Sizin bu konudaki duyumlarınız nedir?
İzlediğimiz kadarıyla AK Parti ve AK Parti'ye yakın çevreler bir kere bu darbe girişiminin, terörist saldırının arkasında Fethullah Gülen'in olduğundan emin. Ama sadece Fethullah Gülen değil, ona yabancı ülkelerden destek verildiğini ve Amerika adı verilerek suçlanıyor. Yeni Şafak gazetesinde manşet oldu. Amerika Erdoğan'ı öldürmeye çalıştı diye. Onun dışında bakanların yaptığı açıklamalar var. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret eden. Bunu söylerken Dışişleri Bakanı Kerry'nin bu darbe girişiminin ilk dakikalarında yaptığı açıklamaya da dikkat çekiliyor. O ilk dakikalarda Kerry, Türkiye'de bizim için önemli olan istikrardır açıklamasını yaptı. Yani seçilmişlerin arkasında durmadı ilk anda, ilk yaptığı açıklamada. Sonrasında darbe başarısız olunca açıklamaları biraz daha seçilmiş olan hükümetin arkasındayız. Türkiye'de serbest seçimlerin arkasındayız. Seçimlerin haklarının demokratik olarak sistemin yürümesinin arkasındayız biçiminde açıklamalar art arda geldi. Hatta Obama ile görüşme, Erdoğan'ın görüşmesi de 4 gün sonra yapılabildi. Buna da dikkat çekiliyor. Şimdi oradaki hava bu. Buradan baktığınız zaman bütün gelişmeleri tek tek bakıp analiz ettiğinizde evet ordu içinde çok etkili konumlarda bir Fethullah Gülen cemaatinin yapılanmasını görebiliyoruz artık ifadeleri de incelediğimiz zaman. İşte Genelkurmay Başkanı'nın emir subayından, özel kalem müdüründen, Cumhurbaşkanı'nın yaverinden birçok noktada ismin bu işin içinde olduğunu görüyoruz. Ama bunların tamamının Fethullah Gülen cemaatinin üyesi olduğu konusunda benim de kafamda soru işaretleri var. Farklı motivasyonlarla hareket ettiklerini düşünüyorum ben de. Ama karar verici noktada Fethullah Gülen cemaatinin etkili olduğu anlaşılıyor. Ve ona katılan hükümete ilişkin tereddütleri olan bir takım subay gruplarının da olduğu anlaşılıyor. Tabii o kadar çok subay gözaltına alındı ki, o kadar çok general,
110'a yakın general
Cumhuriyet,
şu anda
evet, Türkiye
gözaltında.
Cumhuriyeti'ndeki toplam general sayısının 1/3'ü gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Ve şunu söyleyebilirim, herhalde Türkiye'de şu anda tuğ general kalmamış olabilir. O noktada bir tutuklama söz konusu. Bunların ifadeleri alınacak, kurunun yanında yaşın yanma ihtimali de var. Bir takım yanlış adımların atılmış olma ihtimali de var. En net örneği Akın Öztürk ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. Yaş üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk darbe gecesi Akıncılar üssünde, ki o üst merkez olarak kullanılıyor, üssünde Akın Öztürk'ün oradaki darbecileri ikna etmesi için Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Öztürk'e ricada bulunduğunu söyledi Genelkurmay resmi açıklamasında. Biz Akın Öztürk'ü gazetelerde, televizyonlarda, internet sitelerinde biraz ağzından burnundan yaralanmış bir biçimde, epeyce hasar görmüş bir biçimde gözaltına alındığını ve tutuklandığını gördük. Darbenin lideri konumunda olduğuna ilişkin iddialarla birlikte. Akın Öztürk bunları reddetmişti ama kimse buna kulak asmadı. Ne arıyordu Akıncılar üstünde? Herkes derdest edilmişken, elleri ayakları bağlanmışken Akın Öztürk oda nasıl dolaşıyordu kendi anlatımından yola çıkarak? Bu tip soru işaretleri vardı. Bugün anlıyoruz ki Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ü arayıp oradaki darbecileri darbeden vazgeçmeleri için ikna etme konusunda ricacı olmuş. Şimdi Akın Öztürk cezaevinde. Suçlu mu, suçsuz mu? Belli değil. Ama başka soru işaretleri de var elbette kafamızda. Özellikle istihbaratın 16'da gelmiş olması.
Evet, o konu çok
16'da
ilginç. Yani
müsteşar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgiyi eniştemden aldım diyor. İstihbarattan değil de ya da yaverlerinden, yakınlarından değil de bir akrabasından alıyor darbe haberini.
Evet, El Cezire kanalına verdiği röportajda söyledi bunu. Eniştemden aldım ilk haberi dedi. Ondan sonra çevresindeki insanlardan doğrulattığını, güvenliğini kendisinin aldığını anlattı. MİT müsteşarı nerede peki? Enişteden istihbarat alınan bir ülkede MİT müsteşarı ne görev yapıyor diye sorular da var tabii. Saat 16'da istihbarat geliyor. 16.30'da MİT müsteşar yardımcısı ikinci başkanla konuşuyor. 18'de MİT müsteşarı birebir gidiyor Genelkurmay Başkanı'yla konuşuyor. Genelkurmay bir takım emirler yayınlıyor. İşte birliklerin dışarı çıkmaması, zırhlı birliklerde önlem alınması, uçakların havalanmaması, Türk hava sahası kapatılıyor. Ama Cumhurbaşkanı'na bununla ilgili bilgi verilmiyor. Zaten Cumhurbaşkanı da burada bir zafiyet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü İbrahim Kalın zafiyet olduğunun altını çizdi. Buna ilişkin önlemler alınacak dedi. MİT müsteşarı istifa mı edecek? Genelkurmay Başkanı görevden mi alınacak diye açık açık sorulan sorulara, bunlara ilişkin de çok ciddi önlemler alınacak göreceksiniz dedi. Yani burada bir zafiyet olduğu kesin gibi görünüyor ama soru işaretleri de var kafamızda. Şimdi az önce Akın Öztürk'ten bahsettim. Genelkurmay'ın bugünkü açıklamasından. Genelkurmay ikinci başkanı Hava Kuvvetleri'ndeki etkili isimleri tek tek arıyor. Ama Hava Kuvvetleri Komutanı İstanbul'da düğünde. Onun aradığı saatlerde de düğünde, emirler yayınlanırken de düğünde ve düğünden de darbeciler tarafından gözaltına alınıyor. Bu nasıl olabiliyor sorusunun yanıtı yok bizim kafamızda. Hava Kuvvetleri Komutanı düğündeyken eski Hava Kuvvetleri Komutanı yaş üyesi orgeneralden nasıl bir ricacı olabiliyor ki o gidip oralarda darbecileri darbeden vazgeçirmek için çaba sarf ediyor. Bütün bunlar tabii önümüzdeki süreçte çözülebilecek, ortaya çıkabilecek gerçekler. Bir nokta daha var. Belki biz dinleyenlerin dikkatini çekmek için söyleyelim. Ahmet Dişli Genelkurmay'da, Genelkurmay Başkanı ile birlikte Akıncılar üstünde tutuluyor. Sonrasında helikopterle Başbakan'ın Çankaya Köşkü'ndeki konutuna iniyorlar birlikte. İndikten sonra Hulusi Akar onu gözaltına aldırtıyor. O ana kadar hiçbir işlem yapılmıyor. Ondan sonra da Dişli için darbenin başındaki generallerden birisi ifadesi kullanılıyor. Yani hala soru işaretleri var kafada ve çok ciddi bir girişim. Belki başa dönersek kim yaptı, hangi motivasyonla yaptı, tek grup muydu, hepsi Fethullahçı mı bu subayların? Ben hepsinin Fethullahçı olduğuna inanmıyorum ama şu da ortaya çıktı ki Fethullah Gülen'in ordu içinde kritik noktalarda çok ciddi bir örgütlenmesi var ve bu bugünün işi değil. Özel Kalem Müdürü'nün ve Emir Subayı'nın verdiği ifadelerden, ki Emir Subayı 1989 yılında askeri liseye girerken Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkiye girdiğini ve askeri lise sorularının kendisine o dönemde verildiğini söylüyor. Ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı'nın, bir önceki Genelkurmay Başkanı'nın odasına her gün dinleme cihazı koyduğunu söylüyor. Yani iş bu kadar vahim, iş bu kadar can sıkıcı bir durumda. Ve bir de belki bir şey hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanı'nın yaveri, baş yaveri bu darbe girişiminde tutuklanıyor. Verdiği ifadeye baktığınızda çocukların bile inanması güç bir ifade veriyor. Ankara'ya geldiğini, Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te olduğunu, Antalya'daki programına katılmak için yola çıkacağını ve Nizamiye'den çıkarken, Beştepe'deki Nizamiye'den çıkarken bir binbaşıyla karşılaştığını, ismini bilmediğini, onun da Antalya'ya gittiği için onu da arabasına aldığını, beraber giderken öğrendiklerini ve İzmir'e geçtiklerini, İzmir'de darbeyi izlerken de uyuyakaldığını söylüyor mesela. Bu yaverin verdiği ifadeden de anlayacağımız gibi orada da sıkıntılı bir durum var. Peki o sıkıntı cemaat üyesi olduğundan mı, yoksa bugünkü hükümete bir kızgınlığı olduğundan mı, onu tam olarak bilmiyoruz. Ama onlar da ancak soruşturmalarla ortaya çıkacak. Çok gizli bir örgütlenme olduğuna ilişkin bilgiler de var. Ne kadar ortaya çıkabilir? Bunda da soru işaretleri var doğrusu. Ama cemaat konusunda bir iki ispat veya delil de ortaya konuluyor. En azından şimdi ifadelerin dışında. Onlardan birisi, daha önce cemaat suçlamasıyla görevden alınan bir polis İstanbul'da emniyetin önünde zırhlı aracın içinde asker kıyafetiyle yakalandı. Bir polis asker kıyafetini niye giyer? Darbe girişiminde bulunanların zırhlı personel aracında ne gezer? Elinde G3 ile. Bütün bunlar tabii Fethullah Gülen'i işaret ediyor. Bir nokta daha var. Akıncılar üstünde bir din adamının sabah darbe bastırıldıktan sonra polisler yakalıyorlar, gözaltına alıyorlar. Bunun Akıncılardaki organizasyonun içinde olduğuna ilişkin şüpheleri var. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkartılıyor, serbest bırakılıyor. Ben orada arsa bakmaya gitmiştim diyor. Sabahın 7'sinde ne arsası diye sorulmuyor. İtiraz ediliyor savcı tarafından. İtiraz da kabul edilmiyor üst mahkemeden. Ve sonrasında tekrar bir tutuklama için karar çıkartıyor savcı. Arıyorlar, bulamıyorlar. Ve bu da tabii yargı içindeki örgütlenmeye dikkatleri çekiyor. Biliyorsunuz Yargıtay'da, Danıştay'da, ESYK'da, Anayasa Mahkemesi'nde birçok isim için önce gözaltı sonra da tutuklama kararları devreye girdi. 2800 civarında hakim savcı için aynı şekilde gözaltı kararı verildi. Bunlardan 1000 küsürü tutuklandı. Gerçekten bugün itibariyle baktığınızda Türkiye olağanüstü hali resmen hukuken yaşamaya başladı ama zaten cumadan beri hiç olağan bir şey olmadı. Her şey olağanüstüydü. Binlerce insanın açığa alındığı kamu kurumlarında, yargının hemen hemen hallaç pamuğu gibi atıldığı ve çok riskli, ciddi bir örgütlenmenin Fethullah Gülen tarafından devlette yapıldığının ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz.
Bu arada hemen idam yasasının, idam cezasının yeniden gündeme geldiğini de konuşalım. İdam cezası yasalaşır mı? Bu konuda herhangi bir kamuoyu yoklaması yapılmadı sanıyorum ama idam cezasının yeniden uygulamaya konması yönünde çağrılar yapıldığı şeklinde haberler geliyor.
Şu anda referandum yapın, idam cezasını getirir mi getirmeyelim diye halka sorun, %90 civarında evet oyu çıkar. Yani bu konuda bir şüphe yok ama temel haklar ve insan hakları konusunda da referandum yapılmayacağı genel bir kuraldır biliyorsunuz. O nedenle referandum meselesini bir köşeye koyalım. Ama idamla ilgili meselede önce biraz sokaktaki tansiyon düşürülmesi için siyasetçilerin söylemine yansımış bir olay gibi göründü. Ancak son olarak Cumhurbaşkanı meclisin işidir, çıkartırsa ben imzalarım dedi. İdam ne için çıktı ortaya? Meydanlara çıkan insanlar, birçok insan da hayatını kaybetti bu darbe girişiminde. O insanlar buna neden olanların, askerlerin veya başka bir takım yetkililerin eğer bu darbede payı varsa, yönetiyorlarsa onların idam edilmesine ilişkin talepleriyle ortaya çıktı. Başbakan'a bunu dile getirdiler, Cumhurbaşkanı'na bunu dile getirdiler. Onlar da halktan gelen talep biz göz ardı etmeyiz dediler önce. Ancak şu bir gerçek, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bugün işlenen bir suç varsa bugünkü hukuk kurallarıyla ve cezayla yargılanacaklar. Yani yarın idam geldiğinde bugün suçlanan isimler suçlu bulunurlarsa idam edilemeyecekler zaten. Bundan sonra bu suç işlenirse o idam cezası uygulanabilecek. Öyle bir yanlış algılama oldu Türkiye'de. Yoksa bugün idamı getirdiniz, darbeye girişiminde liderlik edenler de tam olarak suçlu bulundu, o idam cezasına karşılık geldi, onlar idam edilemeyecek. Çünkü bugünkü ceza sistemi içinde idam yok. Bu tam olarak anlatılmıyor ama bunun üzerinden bir tartışma devam ediyor. Gelir mi dersiniz? Bana göre çok zor görünüyor. Ama Türkiye'nin durumunda olağanüstü olduğunu unutmamak lazım. Cumhurbaşkanının sözleri ciddiye alınacak biçimdeydi. Benim önüme gelirse ben imzalarım meclisten geçerse diye. Ama meclisten geçmesi için de onun iradesine ihtiyaç var. Bunu da unutmamak lazım. Kesinlikle idam cezası gelsin derse meclisten de o idam cezası geçer. MHP'de destek vereceğini zaten söyledi. Ama ben kısa dönemde böyle bir cezanın Türk Ceza Yasası'na konulacağını beklemiyorum doğrusu.
Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti ama insanlar hala sokaklarda, işte belirli yerlerde nöbetler tutuluyor, belirli yerlerde insanların topluluklar halinde bulunduğunu görüyoruz, haberlerini alıyoruz ya da yürüyüşler yapılıyor. Dün gece İstanbul'da çok büyük bir kalabalık Boğaz Köprüsü'nde bir araya geldi, darbeyi kınadı ve demokrasiyi destekleyici sloganlar attı. Onun yanı sıra pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mitinginin olduğunu biliyoruz Taksim'de ve buna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taraftarlarının da katılması yönünde çağrı var hükümet kanadından. Ancak bu arada bir de tehlikeli bazı çağrılar kulağa geliyor. Örneğin bazı gazeteciler ya da işte bazı yetkililer silahla sokağa çıkın ya da silahınızı alın, ruhsatlı silahınızı gibi çağrılar da var. Neler söyleyebiliriz bu konuda?
Şimdi Şeref Malkoç darbe girişiminin en sıcak olduğu zamanlarda bir açıklama yaptı ve dedi ki silahlanma konusunda yasaları biraz gevşetmemiz gerektiğini anladık.
Bu Şeref Malkoç'un kim olduğunu söyleyelim dilerseniz.
Şeref Malkoç Cumhurbaşkanı'nın danışmanı. Eski Refah Partisi'nin de etkili isimlerinden birisi, bir hukukçu. O sıcak anlarda böyle bir açıklama yaptı. Silahlanmayla ilgili yasaların gevşetilmesi gerektiğinin anlaşıldığı biçiminde. Bu tepki de gördü. O sıcaklıkla beraber üzerinde çok fazla da tartışılmadı. Sonrasında dün akşam itibariyle baktığınızda İstanbul'da ve Ankara'da yine askeri tesislerde bir takım hareketlilikler olduğuna ilişkin bilgiler vardı. Bu bilgilerin doğru olmadığı valilikler tarafından açıklandı ve bir provokasyon olma ihtimaline dikkat çekildi. Ama bu bilgiler ortaya döküldüğünde Abdurrahman Dilipak Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak herkes yine sokaklarda olmalı, protestolar aynı şekilde devam etmeli ve elinde silah olan da silahıyla gitmeli dedi. Yani şimdi öyle bir mesaj ki bu, sokakta ne olacağını ve olayın nereye doğru gideceğini kimse tam olarak kestiremiyor. Düşünün, ellerinde silah olan insanlar o silahı kime doğrultacaklar, kime yönlendirecekler, kime ateş edecekler, askerlere mi edecekler, yoksa karşılarındaki başka gruplara mı, ya da eğer ederlerse bunun önü nasıl alınacak? Bütün bunlar tabii çok ciddi tepki gösterildi. Abdurrahman Dilipak da o tweetini kaldırdı, mesajını kaldırdı. Şimdi silah meselesi tehlikeli, sokak meselesine gelince anladığım kadarıyla daha iktidar tam olarak tehlikenin geçtiğine inanmıyor. Yani bu darbe girişiminde bulunanların tam olarak ortaya çıkarılabildiğini düşünmüyor. Farklı örneklerde de ilk girişimden sonra ikinci girişimi yapan farklı ülkelerde gruplar olduğunu da görerek sokakta bu protestoların devam etmesinden yana bunun ikinci bir girişimi engelleyeceğini düşünüyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'nın çok net çağrıları var. İşte Boğaziçi Köprüsü'nde çok insan öldü o gece. Boğaziçi Köprüsü'nde çok büyük bir gösteri yapıldı. Sonrasında pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taksim'de miting yapacağını duyurdu Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti de bunu destekledi ve hatta ulaşım da ücretsiz olacak pazar günü. Şu anda da İstanbul'da ulaşım ücretsiz. İnsanlar istedikleri ücretsiz olarak gidebiliyorlar. Ve sadece demokrasiye sahip çıkılacaksa biz bunu destekleriz. Bütün İstanbullular orada olsun diye mecliste grup başkan vekilinin bir açıklaması geldi. Yani sokaktan çekilsin istemiyor halkı AK Parti. Ama bu yönde de sokaktaki insanın yaratabileceği bir sıkıntıdan, kaygıdan da bahsediliyor sürekli. Özellikle eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yaptığı bir açıklama çok konuşuldu. O açıklamada sarhoşluğun en kötüsü zafer sarhoşluğudur diye bir açıklama yaptı Hilmi Özkök. Yani sokakların bir an önce normal haline dönmesi gerektiğini, tehlikeli bir noktada durduğunu söyledi bir Genelkurmay Başkanı olarak, eski bir Genelkurmay Başkanı olarak. Bu kaygıları muhalefetle paylaşıyor ama aynı zamanda demokrasiye sahip çıkan bir halk görüntüsü bundan da vazgeçmek istemiyor. Ama temelinde de bu darbe girişiminin tam olarak ortadan kaldırılmadığına ilişkin inanç olduğunu görüyoruz hükümette ve Cumhurbaşkanı'nda. Bir de tabii firari olan askerler var. O firari olan askerlerin yaratabileceği tehlikelerin de azaltılması için sokaklarda hala o demokrasi nöbeti devam ediyor.
Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili gelişmeden söz edelim. Türkiye gerekli belgeleri gönderdiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bu belgeleri aldığını söyledi ve inceleyeceğiz dedi. Ancak bu konuda gelen haberler çok farklı. İncelendikten sonra bile bu konunun sonuçlanması 3-4 yılı bulabilir şeklinde haberler var.
Türkiye bu konuda son derece net. Amerika Birleşik Devletleri'nden Gülen'in iadesini istiyor. En azından iade etmeyeceksem de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmasın diyor. Çünkü orada o organizasyonu çok rahat yürütebildiğini düşünüyor. Ve eğer dostsan dostluğunu göster ve Gülen'i iade et diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda kısa sürede böyle bir iadenin gerçekleşmesinin çok mümkün olmadığını anlıyoruz. Son olarak Biden, başkan yardımcısı Biden bir açıklama yaptı ve dedi ki ciddiyetle inceleyeceğiz. Ama içerideki hukuki prosedürler, Amerika'yı iyi bilenlerin anlattıkları çok kısa sürede bir iadenin söz konusu olamayacağı biçiminde. Tabii siyaset bu. Aynı zamanda uluslararası ilişkiler. Türkiye ne söyleyecek bu darbe girişimiyle ilgili veya öncesindeki olaylarla ilgili ve Amerika Birleşik Devletleri ile hangi siyasi zeminde neler konuşacak bunları göreceğiz. Önümüzdeki dönemde Adalet Bakanı da sırf bu konuyu konuşmak üzere muhataplarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğine haber verelim biz dinleyenlere.
Sayın Oğan çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de bu kadar olsun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim.